Hanımlar beyler, iyi geceler. Çalışmayanlar için birbirine benzeyen günler içerisinde bir çarşamba gecesini yaşıyoruz sizlerle beraber. Bu gece sizlere Tefrika Yayınları'nın Türk Edebiyatı'ndan muhteşem 50 kısa hikaye, 50 muhteşem kısa hikaye kitabından, kendileri de sağ olsunlar izin verdiler. Ağırlıkla Can Yayınları okuyoruz biliyorsunuz ki. Ama buradan size birazdan Sabahattin Ali'den Düşman öyküsünü okuyacağım. Çok etkileyici bir öykü. Bununla uyuyakalacaksınız. Elimde tabii ki hep her iki gündür bunu okuyacağım diyorum. Sonra da bir kenara bırakıyorum. İşte Ernest Hemingway ile ilgili çok ilginç bir öykü var. O da Can Yayınları'ndan, Kayıp Kitaplar Kütüphanesi'nden, Alexander Pehman'dan. Ve bugün küçük bir sürpriz, bakalım beğenecek misiniz? Benim yıllar önce yazdığım bir öykü, biraz bilim kurgumsu gibi başlıyor. Bu öyküyle de başlayabilirim. Arada bir tane de kendi öykümü karıştırayım diye düşündüm. İsmi İnsansız Uzay Aracı, benden dinleyin. Sonra arzu edenler YouTube üzerinde var. Bundan yıllar önce, şu anda 56 yaşındayım, bunu 48 yaşındayken yazmıştım. Ve amacım bir radyofonik öykü, seslendirilecek bir öykü tasarlamak istemiştim. Ne demek tasarlamak? Yani sadece yazmak değil, daha sonra gidip bunu efektleriyle ve buna özgü yapılmış müzikle beraber, işte Tuncer Tunceli, o zaman her zaman beraber çalıştığım müzisyen arkadaşım, müzisyen ve besteci Tuncer Tunceli araya özgün küçük bölümler koymuştu ve o sırada Melodika Ses Ajansı'nda ve stüdyosunda, Türkiye'nin önde gelen ses stüdyolarından biridir. Orada çalışan çok değerli bir genç adam, şimdi dilimin ucunda getiremedim ismini, sonradan Amerika'ya gitti. Hatta şeyi var, şimdi Google'lasan bulursun, Hollywood'da, Oscar'da ödülleri var bir müzik yapımıyla ilgili. Nefis bir adam, bunu efektledi. Beraber orada çalıştık ve efektlerini de o yaptı. Böyle şimdi okuyunca anlayacaksınız nerelere ne efektler gelebilirmiş gibi. YouTube üzerinde de var bu insansız uzay aracı. Şimdi maksat sizleri uyutmak. Yani onun için bana inanılmaz vücuduma bakmanız gerekmiyor. Zaten yeteri kadar vücut var Instagram'da. İnsanlar kat be kat daha fazla Twitter üzerinden, Instagram'dan, Facebook'tan birbirlerine görüyor musun korona günlerinde nasıl yapıyorum vücudumu biraz daha şişkin şişkin diye birbirlerine postlar atarken ne kadar gerizekalı hale düştüklerini fark etmedikleri için ve şu sıralarda evden çıkmayıp çoluğu çocuğu yedirme derdinde bir de kendisi hamhum, şarolop her şeyi yutan hanımların aslında ne kadar güzelleştiklerinin, biraz göbek bağlayan kocaların ne kadar güzelleştiklerinin ve evde yalnız başına korona günlerinde diyetle filan ilgilenmeyip de, tabii ki sağlıklı olmak önemli, obez olun demiyor kimse kimseye, ama birazcık bel çevresinin kalınlaşmasında, birazcık adelelerin, ne halta yarıyorsa o adeleler, o adelelerin erimesinde bir sorun yok. Yok. Yani dolayısıyla böyle çok daha güzelsiniz. Birçok insanı görüyorum, evlerinden bağlanıyorlar kanallara filan. İşte bu politikacı da oluyor, efendim doktor da oluyor, efendim işte yazar çizer, sanatkar, popçu, şucu, bucu falan. Ay herkesin yanaklar pes pembe. Aa, ne oldu, solaryuma mı girdin? Bir pembelik, bir sağlık fışkırıyor. İnşallah, inşallah en az insan hastalanacak. İnşallah. Diğer ülkelerle karşılaştığımızda tabii zaman. En az insanla, pes pembe yanaklarla, pes pembe vücutlarla, dolu dolu vücutlarla ve şu sıskalık, özellikle hanımlardaki sıskalık meselesi de bugünlerle beraber sona ermiş olacak. İşte o zaman herkes pek bir güzel şu süreci tamamlayacağız. İnsansız uzay aracı bir bilim kurgu gibi bir şeye gidiyormuş gibi, halbuki değil. Okuyayım, görelim. İnsansız uzay aracı 1. bölüm. 48 yıl. Küsurat bilgisi de mevcut tabii. Şu kadar ay, gün, saat, saniye, salise vesaire. Uzun süredir yalnız başıma yol gidiyorum diye düşündü. Keşke konuşacak birileri olsaymış. Yol hakkında konuşabilirdik. Yolun uzunluğu hakkında onların neler düşündüğünü merak ederdim herhalde. Sonra başkalarının yol hakkında ne düşündüğünü sormayı daha önce hiç akıl etmediğini düşündü. Daha önce ne kadar zamandır yolda olduğunu görmek için göstergelere bakmamıştı. 48 yılın uzun bir süre olduğunu da hiç düşünmemişti. Şu anda aldığı bilgi, yola çıktıktan sonra geçen zaman 48 yıl. Tamam, ama başka bir bilgi verilmiyor. Bazı yerlerde durdu mu? Eğer durmuşsa bu kaç dakika ya da kaç yıl? Aslında bu zaman birimlerinin de şu anda ona çok şey ifade ettiği söylenemez. Bu beni heyecanlandırmadı diye düşündü. Belki başka göstergeler de vardır. Başka göstergelerin olmaması garip değil mi? Hiçbir gösterge yok. Peki zaman göstergesi de yoksa 48 yılı nasıl bilebiliyor? Korktu. Korkuyordu. Kısa bir süre için düşündükleri sorulardı. Şimdi ise soruların cevapları olmadığını anlıyor, korkuyordu. Korkuyorum demek istedi. Korkuyorum kelimesini söylemek istedi. Korkuyorum anlamına gelen bir ses çıkarmayı denedi şimdi. Korktuğu için rahatsızdı. Rahatlamak için bir hareket oluşturmayı denedi. Ama bu denemelerinin hepsi başarısız oldu. Artık daha çok korkuyordu. Bölüm 2. Eğer geçen zamanı biliyorsa, bu bilginin bir yerden geleceğini biliyorsa, başkalarının var olması gerektiğini ama olmadıklarını biliyorsa, şu anda düşündüğünü biliyordu. Birkaç saniye öncesinde başlayan ve canını acıtan şu gerçeğin de farkındaydı. Görmüyordu. Ama görmek eyleminin farkındaydı. Bu birçok yaşam biçiminin temel duyularından biriydi. Doğumdan sonra çaba harcamadan kendi kendine yapılan bir eylemdi. Bu eylem için gerekli organla doğuluyordu. Sonra bu organın kendini geliştirdiğini biliyordu. Şimdi dehşete kapılacak kadar önemli bir keşif daha yaptı. Hiçbir duyusu çalışmıyordu. Bir kara delik tarafından yutulmuş olabilirim diye düşündü. Belki bir parçacık deneyi sırasında kazaya kurban gidenlerden biriyimdir. Artık bir vücudum, belki en basitinden bile bir yaşam formum yoktur. Deneyin ortaya çıkardığı karşı uzay beni yutmuştur. Karşı uzayın sonsuz geniş ya da sonsuz dar alanındaki bu dar alan, mikro alan demek daha doğru olacak, ben içinde sürüklenirken daralmaya devam ediyor olabilir. Bir süre sonra kendi kendini yutarak yok olabilir. Bu daralma zamanı, şu anda yaşadığım zaman, bir anda ortaya çıkmış ve bir an sonra artık var olmayacak bir zaman olabilir. Peki, bu küçük zaman parçasında düşünmek eylemini, bu elektrokimyasal eylemi nasıl yapabiliyorum? Ya kimyasal bir formum yoksa, hiç olmadıysa? Sessizlik. Bölüm 3. Bu soruyu kafasında evirip çeviriyordu. Biyolojik bir varlığım yoksa neyim ben? Nasıl düşünebiliyorum? Nasıl korkabiliyorum? Sessizlik. Şimdi daha soğukkanlı düşünebiliyordu. Nedense korkuları uzun sürmüyor, korku diye tanımladığı şeye tam olarak benzemiyordu. Belleğinde geriye doğru gitmeye çalışıyordu. Bir süredir uyanıktı. Bu ona göre kısa bir süreydi ve elinde daha uzun, çok daha uzun bir süre öncesine dair bir bilgi vardı. Bu bilgi ne? Doğduğum gün olabilir mi? Eğer bir canlı formuysa doğumdan sonra gelişecek, dönüşecek, belleğindeki ilk kayıtları göremeyecekti. Bu ancak bir yazılım olması halinde mümkündü. Eğer bir yazılımsa bulunduğu alandan kopmuş, koptuğu için öncesi ve sonrası olamayan ya da net üzerindeki bağlantılarını kaybettiği için kendini tanımlayamayan bir bilgi hücresi olabilirdi. Neredeyim öyleyse? Parçalanmış bir bilgisayar çipinin üzerinde yazılı olabilir miydi? Bu maddesel olduğu anlamına geliyordu. Bir ağın içinde olmadığım kesin, internette değilim, herhangi bir iletişim ağında değilim, bir alana yazılı bir bilgi değilim, maddi alana yazılı bir bilgi değilim. Sessizlik. Bölüm 4. Sessizliğin parçalanması. Korkunç gürültüler geliyor. Koca çelik gövdesinden parçalanan bir geminin. Sanki bir yere çarptı. Hayır, kendi içinden infilak etti. Hayır, patlamalarla başlamadı. Önce uğultular, ardından sarsıntılar oluştu. Sanki koca bir gövde sarsılarak ve tıkırdayarak parçalara ayrıldı. Beni kaplayan bir ses bu. Ona önce derinden durmaya başladım. Sonra sarsarak beni içimden gelmeye başladı. Sonra bu korkunç gürültü bana hakim oldu. Şimdi sakinleşiyor. Yavaşça duruluyor galiba. Bitti. Yoksa ben mi onun içindeyim diye düşündü. Reenkarne bir ruh olabilir miyim? Cehennemden bile kavulmuş, aklı olmayan korkunç bir yaratığın içinde yaşamaya mahkum edilmiş. Sonra bu fikir hoşuna gitti. Hangi zamanda? He? Empire State'e tırmanmaya çalışan şu dev gorilin nöronları arasında bilinçli tek köprü, akla dair tek gelişme olabilir miyim acaba? Tekrar, bu kez daha fazla sarsıntılar ve şu korkunç uğultu. Galiba King Kong Empire State'den düştü. Sessizlik. Bölüm 5. Sakince elindeki bilgileri gözden geçiriyor şimdi. Biyolojik bir varlığı olmadığından emin. Belleği var ama çok kısıtlı. Bazı bölük bölçük bilgiler. Şu anda ona çok da anlamlı görünmeyen kayıtlar ama düşünebiliyor. Bu bazen tembelce bir süreçte, bazen acı veren darbelerle gelişiyor. Şu an bir zamanda ilerlediğini biliyor. Şimdi şu soruyu soruyor. Bunun nasıl başladığını bilmiyorum. Peki nasıl bitecek? Niçin? En başta şunu düşündü. Tanrı parçacığı nereden aklına geldi? Karşı maddenin ortaya çıkışı ve onu yutuşu nasıl hikayeleşti beyninde? Demek ki bir beyni var. Var mı? Ama başka bir şey yok, olamaz. Biyolojik bir varlığı olmadığından emin. Peki eskiden? Yani daha önce sahip olduğu bedenini kaybetmiş bir ruh olabilir mi? Tanrı gibi olabilir mi? O Tanrı'ya ulaşmaya çalışan yine Tanrı'dan bir parça olabilir mi? Bölüm 6. Düşünmek ne kelime? Hatta kelime oyunlarıyla düşünüyorsun dedi kendi kendine. Bütün bunları nereden biliyor? Neden gerisini getiremiyor? Sanki bilinci bir açılıp sonra bir daha kapanıyor gibi. Mercan çiçekleri gibi. Bu çiçekler su altında mı yoksa su üstünde mi yaşardı? Saçmalıkla neden uğraşıyorum şimdi? Var. Ya sonra yok. Sonra yine var. Sonra yok. Yok. Sonra ölüm. Yok. Hayır ölüm yok. Ben uyanabildiğime göre tekrar ölüm yok. Sanki bir müzik sesi geliyor uzaktan. Bu nedir? Ruhuma yavaş yavaş hakim olan bu şey. Artık her sonucu hazırım. Başı olmayan, belki sonu hiç gelmeyecek, sıkıntıdan başka hiçbir kelimenin tanımlayamayacağı sonsuz bir hayatım da olsa, şu anda duyduğum ses yol arkadaşı olur bana. Razıyım. Razıyım. Kedinin bulunduğu kutuya hiç kimse hiçbir zaman bakmayacak da olsa sonsuza kadar hemen burnunun dibindeki zehir şişesinin kırılmasını bekleyen kedi böyle bir amacı olduğunu bilmediği için hareketsizlik ve açlıktan ölecek. Ama ben sonsuza kadar yaşayacağım. Ne besine ne de harekete ihtiyacım var. Sonra ses. Ben kuantum önermesinin ta kendisiyim. Bölüm 7. Şimdi ancak bir imparator kadar vakur duruyordu. Hükmettiği ülkelerin insanlarını saraya varan merdivenlerin en tepesinden izleyen, sanki bu korkunç kalabalığa birazdan elinin tersiyle kış kış kış hadi çabuk kaybolun beni yalnız bırakın diyecekmiş gibi tacını ve ülkesini çoktan kaybetmiş bir insan evladıydı. İnsan, insan. Bir süre sonra biraz önce duyduklarının tadına vararak tekrar tekrar anımsayarak durdu, bekledi. Bekliyor. Doğrusu bu. Bekliyor. Ama sarsıntılar tekrar başladı. Çelik gövdenin esnerken, parçalanacak gibi eğilip bükülürken çıkardığı sesler çok daha rahatsız edici şimdi. Parçalanıyor, bu doğru ama geri dönülmez bir sona yaklaşıldığı kesin. Neye? Bilmiyor. Biliyor muyum? Yavaş yavaş derinden şu düşünce de su yüzüne çıkıyor tekrar. Geçmişte bir vücudu olabileceği ihtimali. Komada olabilir miyim? Ya bilincim açılıp kapanıyorsa? Ciddi bir beyin travması sonucu beynim gittikçe kanla doluyorsa, kanın işgal ettiği sonra belki biraz geri çekildiği bölgelerde bölük pörçük uyanmalar oluşuyorsa ya da beyin sapı beni hala hayatta tutarken onu yok etmek üzere aşağılara doğru ilerleyen kanın boşalttığı bölgelerde rüyalar üretiliyorsa olamaz mı? Rüya görüyor olabilir miyim? Sonra rüyasının tadını çıkarmaya karar verdi. Birden ki artık bu dıştan gelen bir darbe değildi, kendi içinden bir patlamaydı. Sanki biraz önce hissettiği devasa geminin eğilip bükülmesini andıran korkunç gıcırtılar bir canavarın boğazını temizleme sesleriymiş gibi o canavar derin bir fırtınayla soluk alıp kendi kendine patladı. 48 yıl. Bölüm 8. Bu patlamada açılan gözleri şunları görüyordu. Çok geniş, ferah bir oturma odası. Televizyona doğru yaklaşıyor. Haber bülteni başlamış. Spiker CERN deneyinden bahsediyor. Bu iş çok tehlikeli diyor. Ardından bir ses. Karşı uzay bizi yutacak. Hadi gelsenize diyor sonra bir kadının sesi. Mumları üfleyeceğiz. Sonra bir çocuk geçiyor yanından. Ama yüzünü tam olarak göremiyor. CERN'deki deney diyor. Kaç yaşını bitiriyorsun diye soruyor. Tanımakta zorlandığı o ses. 48'den fazla demek istiyor. Saçma bu diye düşünüyor. Boğazına bir şey takılmış gibi sanki. Hırıldayarak onu temizliyor ve 48 diyor. Kapanıyor. Görüntüler yok artık. Uyanış sona eriyor. Bilinci yavaş yavaş sönerken hala şunu düşünüyor. Bu karşı madde teorisine uymuyor. Belki de yalnızca bir ses, bir anlam ifade eden ses. Ama eldeki bilginin sayısal olması aklımı karıştırmış olmalı. Bu ses acıklı ya da bıkkın biraz. Uzun süren bir sıkıntıya anlam kazandırılmaya çalışılmış. Zamanda bir yerde asılı kalmış. Sesim ben. Sonsuz uzayda amaçsızca gezinirken zaman zaman uyanıp kendini dinleyen. Her seferinde söyleyenin DNA'sından gelen bilgiyle kendini bir kez daha anlayan. Evet. Tanımlayamasak da anlıyoruz. Uzayda başı boş dolaşan kimi sesler, ekolar, uyanır, kapanır, tekrar uyanır, sonsuza kadar. Evet. Şimdi geldik harikulade bir öyküye, Sabahattin Ali'den Düşman öyküsünü okuyacağım sizlere. Biliyorsunuz maksadım sadece sizleri uyutmak, huzur içinde yatağa yollamak. Tabii ki her öykü de bu huzuru sağlamıyor. O zaman da çok basit bir şey yapmış olurduk. Biraz belki yüzeysel. Kuşlar, böcekler, çiçekler, cik cik cik diye bir şey okumuyoruz tabii. Edebiyat bazen sarsıcı olabilse de okuduğumuz kitaplarda, bizi düşünmeye zorlasa da Andersen'den masallar okuyarak geçirmiyoruz günlerimizi. Çünkü ruhumuzun ihtiyacı daha fazla. Çünkü sabahtan akşama kadar yüksek dozda endişe veriliyor ruhumuza, gözlerimizden, kulaklarımızdan, her yerden endişe giriyor içeri. Dolayısıyla onu meditasyon yaparak böyle yapraklarla güneş batışlarıyla, dallarla, çiçeklerle halledemiyoruz. Bak, kedilerle halletmek mümkün biraz da pır pır pır, mor mor mor falan. Çünkü onların enerjisi başka, o canlı bir şey veriyor. Ama sadece basit şeylerle halledemiyoruz. Yani gerçek, benim düşüncem o. Siz katılmayabilirsiniz ama yani meditasyon yapan insanlar tanıyorum. Yani onu yapabilmek için geri zekalı olmak lazım. Yani bir insan nasıl bu kadar stresi ve endişeyi böyle diye, yani nasıl o diye. Mesela benim ruhum bunu kabul etmiyor. Yani rock müzik mesela niye benim ruhuma iyi geliyor? Çünkü bütün gün duyduğum gürültünün anlamlanmış hali o. Ben sabahtan akşama kadar trafik gürültüsü, fabrika gürültüsü, bağırıp çağıran, çığlık atan insanlar, savaş görüntüleri, birbirlerini öldüren, gırtlaklayan, ateş eden insanlar ve bütün bu stres, bütün bağırıp çağıranlar, sabırsız, yorgun, aciz ama gaddar, bütün bu kakafonik, anlamsız ve dünyayı yaşanmaz hale getiren bu gürültüyü bir başka gürültüyle ama anlamlı bir gürültüyle bastırabildiğim için rock müziği seviyorum. Bu ses olmaz eğer bir hikaye ise, o zaman da o dozda o vahşetin, belki içinde vahşet olan ama anlamlandırılmış, güzelleştirilmiş, sanatsal olarak güzelleştirilmiş bir halini alıyoruz ve bu bize iyi geliyor. Anlatabildim mi? Zararsız olanı alıyoruz. Bizi çirkinleştirmeyeni alıyoruz, güzelleştireni alıyoruz. Aşı yapmak gibi bir şey aslında. Hani şu sıralarda herkesin bulduğum dediği fakat bir hafta sonra ses çıkmayan aşı yok mu? İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan, Çin'den haberler geliyor. Bir hafta sonra ne oldu baba? Ya biz öyle demedik ya. Biz en aşağı 1,5 sene dedik var ya. Öyle bir buluşlar, bir şekerlikler ama öyle değil işte. Dolayısıyla bazen edebiyat ya da plastik sanatlar ya da diğer bütün sanatlar. Yani onlar bazen vahşi gibi gelse de aslında bu yüzden ruhumuza iyi geliyor. Düşman gece hafif yağmur çiseliyordu. Asfalt yolda yürürken yeni rugan iskarpinleri nemli nemli parlıyor ve siyah çizgili pantolonu bunların üzerine tatlı bir akışla dökülüyordu. Paltosunun geniş yakasını kaldırmış, kalın eldivenli ellerini arkasına bağlamıştı. Dalgın dalgın yürüyor ve boş gözlerle ayaklarına ıslak asfalttan biraz yukarıya doğru kalkıp sonra kolayca ileri uzanan ve yine ıslak asfalta dokunan iskarpinlerine bakıyordu. Hayat bu rugan iskarpinlere ne kadar benziyor dedi. Tıpkı bunlar gibi biz de günler geçtikçe aşınmaya, bir tarafa kaykılmaya, çirkinleşmeye ve nihayet işe yaramamaya başlayacağız. Sonra bu düşünceleri istediği kadar ince ve zekice bulmadığı için dudaklarını büktü. Biraz evvel bir arkadaşının evinde oynadığı pokeri aklına getirdi. 30 lira kazanmıştı. Yanıma o kara oturmasaydı daha çok kazanabilirdim diye söylendi. Kadın hem kocasının parasına güvenerek cesur oynuyor hem de eğilip kağıtlarıma bakıyordu. Ağır fakat tatlı bir pudra, esans ve saç kokusu burnuna gelir gibi oldu, yutkundu. Hayat ne güzel fakat ne can sıkıcı şeydi. Gündüz daire, hafif bir iş, bol para, akşam üzerleri güzel bir yemek, bazen sinema, çay, poker, sonra uyku. Bunların hepsi güzeldi. Fakat bütün gününü dolduran bu eğlendirici işlerin içinde insan bir boşluk hissi duymaktan kurtulamıyordu. Bir şey eksik gibiydi. Bütün ömrünce işlemeyen bir yeri varmış gibiydi. Şimdi evine dönerken yine bu boşluğun farkına vardı. Gününü güzel geçirdiğini, hatta 30 lira da kazandığını düşünüyor ve içinde yine doyurulmamış bir yer kalmasına şaşıyordu. Belki bu hayat sık sık uykusuzluk sinirleri bozuyor dedi. Evin önüne gelmişti. Aralık duran bahçe kapısını ayağıyla itti. İki tarafı çiçekli, çakıl yolda yürümeye başladı. Geceleri eve hep arka taraftaki küçük kapıdan girerdi. Salona ve ön kapıya yakın bir yerde yatan hizmetçiyi uyandırmak istemediği ve yatak odası bu kapıya daha yakın olduğu için farkına varmadan kendini buna alıştırmıştı. Başı yukarıda yürüyordu. Kapıya yaklaşınca elini cebine götürüp anahtarı çıkardı ve ileriye baktı. Şiddetle ürkerek olduğu yerde kaldı. Bir karaltı kapının hafif girintisine büzülmüş, kımıldamadan duruyordu. Elini cebine götürdü, tabancasını almamıştı. Karaltı birdenbire kımıldadı. Genç adam bağırmak ve kaçmak ister gibi bir tavır aldı. Fakat karaltı parmağını ağzına götürerek yavaşça "sus" dedi. Bunu o kadar tabii, o kadar emirden uzak fakat hakim bir sesle söyledi ki öteki elinde olmayarak durdu ve merakla o tarafa baktı. Karaltı yaklaştı. "Şurada biraz uyumuş kalmışım, bir fenalık için geldim sanmayınız. Yatacak yerim yok" dedi. O zaman ev sahibi yabancıyı dikkatle süzdü ve hayret etti. Bu ne bir dilenciye ne de bir serseriye benziyordu. Kılığı oldukça düzgün, boyun bağlı, adeta efendi soyundan bir şeydi. Lakayt görünmeye çalışarak yabancının yanından geçti ve elindeki anahtarı kapıya soktu. Sonra birdenbire korkarak durdu. Bu herife pek çabuk inandığını düşündü ve bir an kafasına bir şey inmesini bekledi. Öteki ayaklarını sürükleyerek birkaç adım gitmiş, sonra durup yüzünü tekrar genç adama dönmüştü. "Bu gece bahçenin bir köşesinde yatmama müsaade etmeyecek misiniz?" Bunu söyleyerek ufak bir leylak ağacının altına doğru bir adım attı. Evin sahibi geriye dönerek yabancıya baktı. Yüzünü dallar ve yapraklar gölgelediği için pek göremiyordu. Yalnız sesi o kadar emniyet vericiydi ki bütün korkularını ve tereddütlerini silip götürüyordu. Kafasında bir ışık parlayıp söner gibi oldu. Bu sesin emniyet vericiliğinin bir tanışıklıktan geldiğini zannetti. Şimdi bu sesin dimağındaki akisleri ona bir ahbabın sesi gibi geliyordu. Birkaç adım daha ilerledi. Yağmur durmuş, bulutlar birbirlerini kovalamaya başlamıştı. Gece yarısından sonra çıkan yarım bir ay dalların arasından geçerek yabancının yüzünü yer yer aydınlatıyordu. "Müsaade etmiyorsanız gideyim" dedi ve etrafına bakındı. Fakat genç adam onun ne söylediğini anlamadı. Dalların arasından geçen ışık yabancının ağzını ve çenesini aydınlatmıştı. Bu dişleri söz söylerken iki kenara aşağı doğru çekilen bu dudakları tanır gibi oldu. Eğilip karşısındakinin yüzüne bakmak istedi. O geri çekildi. O zaman sordu. Siz şey değil misiniz?" Öteki elini ağzına götürdü. "Sus, oyum. Ben seni görür görmez tanıdım fakat beni hatırlayacağını sanmamıştım." Ev sahibi karşısındakini bileğinden tuttu, kendine doğru ay ışığının altına çekti. "Pek az değişmişsin" dedi. Sonra ilave etti. "Hayır hayır, çok değişmişsin. Gerçi yüzünün hatları değişmemiş gibi ve ağzın burnun hep aynı, hele ağzın. Fakat nasıl söyleyeyim, ihtiyarlamış gibisin. Ama bu ihtiyarlık da değil, benden daha genç duruyorsun. Hülasa bir başka türlü olmuşsun. Yüzünün dışı değil içi değişmiş gibi. Aman canım, anlatamadım işte." Öteki hafif bir gülüşle dinliyordu. "Sadece sen de biraz değişmişsin" dedi. Kapıya yaklaşmışlardı. Ev sahibi yanındakine döndü. "Dışarısı serin değil mi? İçeri girelim." Öteki büsbütün güldü ve mırıldandı. "Beni evin içine sokmak tehlikeli olabilir." Genç adam birdenbire durdu. İlk şüpheleri tekrar kafasına gelmişti. Onun bu duraklayışının farkına varan arkadaşı, "Yok canım" dedi, "evini filan soymam. Fakat polis tarafından aranıyorum." Ev sahibi arkadaşına dikkatle baktı. Sonra gülerek, Kim bilir ne işler karıştırdın, gel bakalım dedi. Karanlık koridordan geçtiler, bir merdiven çıktılar ve bir salona girdiler. Ev sahibi elektriği açtı. Misafir dudaklarında hep o hafif gülümsemeyle etrafına bakmaya başladı. Oldukça iyi döşenmiş, bilhassa fazla süsten kaçılmış olan oda biraz dağınıkçaydı. Sahibinin bekar olduğunu, yazıhaneye benzer bir masanın üstünde perişan kağıtlar gösteriyor ve hizmetçinin bu odayla meşgul olmaktan men edildiği anlaşılıyordu. Yerde küçük bir halı, alçak sigara iskemleleri, rahat iki koltuk ve köşede bir sedir vardı. Pencereleri krem renginde tül perdeler kapatıyordu. Ev sahibi, 12 sene oluyor değil mi dedi. Evet, mektepten çıktığımızdan beri görüşmedik. Ne yaptın da seni polis arıyor? Ben bir zamanlar tehlikeli fikirlere saplandığını ve işinden çıkarıldığını duymuştum. Tahmin edebileceğin şeyler. Dünyayı değiştireceğini mi sanıyorsun? Siz dünyanın değişmez olduğuna inanmaya mecbursunuz. Bir müddet sustular. Her biri birer koltuğa oturdu ve ev sahibi sağ tarafındaki radyoyu karıştırmaya başladı. Biraz sonra uzaklardan gelir gibi hafif bir müzik duyuldu. İkisi de ses çıkarmadan dinlemeye koyuldular. Bir operanın son kısımları çalınıyordu. Gürültülü aletlerin derinden gelen sesleri yavaşlayınca kavala benzer tatlı nameler işitiliyor ve her ikisinin de yüzlerinde yumuşak, ılık bir hava dolaşır gibi oluyordu. Misafir gözlerini yerdeki halıya dikmişti. Yüzünde yine bir gülümseme vardı. Fakat bu seferki gülüşü biraz evvel dudaklarının kenarına yerleşip sahibinin etrafına bir duvar çekilmiş gibi yaklaşmak isteyenleri uzaklaştıran bir gülüş değildi. Bir çocuğun tebessümü kadar içten ve yaklaştırıcıydı. Başını yavaşça kaldırdı, arkadaşına döndü. Ne güzel değil mi? Dedi. Sonra ilave etti. 4 senedir müzik dinlemedim. Neden? Fırsat düşmedi. Radyodan uzun ve sürekli alkışlar geldi. Arkasından Almanca sözler başladı ve ev sahibi elini uzatarak düğmeyi çevirdi. Odayı birdenbire bir sessizlik kapladı. İkisi de birbirlerinin yüzüne baktılar ve gülüştüler. İçlerinde bir saniye için 12 sene evvelce yaşıyormuş gibi bir his uyandı. Bakışları o kadar arkadaşçaydı. Ev sahibi kalktı, ötekinin yanına geldi, elini omzuna koyarak anlat dedi. Sen anlat. Görüyorsun, normal yollarda yürüdüm ve bir parça bir şeyler oldum. Normal yollarda yürüdüğüne bu kadar emin misin? Neden? Çalıştım, faydalı oldum ve ilerledim. Yürüyüşünü bilmem, normal olabilir. Fakat üzerinde yürüdüğün yola bu kadar inanıyor musun? Hele faydalı olduğuna. Cevap vermedi, öteki tekrar sordu. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Biraz. Yaptığın ve faydalı olduğun söylediğin şeyleri sana gelinceye kadar geçirdikleri merhalelerde ve senden sonra aldıkları yollarda takip ettin mi? Kimlere ve ne kadar faydalı olduğuna baktın mı? Ev sahibi üzüntülü bir tavırla elini salladı ve gülmeye çalışarak "Bırak şu derin lafları canım," dedi. O zaman misafir de ayağa kalktı. "Hiç derin laflar değil," dedi. "Bir kere görebildikten sonra o kadar açık ve elle tutulur şeyler ki. Fakat doğru, bırakalım. Çünkü İnsanın kafası bir kere bunları düşünmeye başlarsa bu rahat koltuklarda bu kadar rahat oturmak mümkün olmaz sanıyorum. Seni böyle düşüncelere götüren sakın bu rahat koltuklara erişemediğinin kızgınlığı olmasın. Bu sözler üzerine arkadaşının yüzü birdenbire değişti. Dudaklarının ucundaki yumuşak gülümsemenin yerine acı ve yukarıdan bakan bir sırıtma geldi. Kafama düşünmeyi, gözlerime görmeyi yasak edebilsem, senin çıktığını zannettiğin yere varmanın bana güç gelmeyeceğini bilirsin. Bilmem, mektepte en ilerimizdin. Şimdi en ayrımız. Bu lafı rastgele söylemişti. Fakat söyledikten sonra ağzından çıkanın nasıl çıplak bir hakikat olduğunu anladı. Karşısındaki ile eski arkadaşı arasında hiçbir münasebet yoktu. Eski uysal, laf söylemekten utanan, iştirak etmediği fikirleri bile itiraz etmeden dikkatle dinleyen çalışkan ve dürüst çocuğun yerinde inattan ve sabit fikirlerden yapılmış bir tırmalayıcı adam vardı. Eskiden hep yumuşak ve tatlı bakan ve insana yanına sokulmak hissini veren bol kirpikli siyah gözleri şimdi vakit vakit donuk bir parıltıyla karşısındakine çevriliyor ve onu tepesinden basarak küçültür gibi oluyordu. Bu bakışların altında ezilerek başını başka taraflara çevirdi. Sonra misafirinin yüzüne bakmaya çalışarak, "Yorgunsun, sana yatacak yer göstereyim," dedi. "Demek beni evinde yatırmaya cesaret edeceksin. Niçin bana hakaret etmek istiyorsun?" Cevap vermedi, yavaşça ayağa kalktı. Başka bir şey konuşmadan salondan çıkarak merdiveni indiler. Biraz evvel girdikleri kapının yanındaki odayı açan ev sahibi, "Burada yat, benim odam. Ben yukarıdaki sedire uzanırım," dedi. Misafir ses çıkarmadan içeri girdi. "Rahat uykular," diyerek elini kapıya götürürken durdu, arkadaşına döndü. "Gel, seni bir kere kucaklayayım, belki bir daha görüşemeyiz," dedi. "Neden? Yarın burada değil misin?" "Ben erkenden kalkar, usulca giderim. Evinde kaldığımın duyulması iyi olmaz. Gel seni bir öpeyim. Bilirsin ki eskiden seni çok severdim." Öteki, "Şimdi?" diye sormak cesaretini kendinden bulamadı. Birbirlerini kucakladılar, öpüştüler. İkisinin de gözleri yaşarmıştı. Misafir tekrar, "Rahat uykular," dedi. "Rahat uykular." Kapı yavaşça kapandı. Ağır ağır merdiven basamaklarını çıkarken içinde bir azası yerini değiştirmiş, bir yeri boşalmış yahut bir yerine fazla bir şey dolmuş gibi hisler duydu. "Söylediği şeylerde bir hakikat bulunabilir mi ki?" diye düşündü. "Zannetmem. Bütün dünya budala mı? İnsan acayip mahluk. Kafası bir yere bir şeye saplanıverince en akıllısından böyle bir mecnun doğuyor." Tekrar salona girince radyoyu karıştırdı. Birkaç İngiliz istasyonu senelerden beri nevileri değişmeyen dans havaları çalıyordu. Düğmeyi sağa sola çevirdi. Leningrad'ın verdiği bir İngilizce konferanstan başka bir şey bulamadı. Masasının başına geçip oturdu. Bir türlü uykusu gelmiyordu. Dışarı çıkıp bir dolaptan battaniye getirdi, sedirin üzerine bıraktı. Uzun ve yorucu bir konuşmadan çıkmış gibi kafası yorgun ve dağınıktı. Halbuki bir şey de konuşmuş sayılmazlardı. Arkadaşının tepeden bakan gülüşü ve söz söylerken "bu en açık hakikatleri de bana ne diye söyletirsin sanki" demek isteyen kendinden emin ve isteksiz tavrı gözünün önünden gitmiyordu. Ona kızar gibi oldu. Ruhunun durgun suyunu attığı bir taşla onu böyle rahatsız eden iyi kurulmuş bir makine gibi senelerden beri hiç aksamadan muayyen birkaç formül içinde işleyen maneviyatını birden sarsan bu küstah eski dostun buna hiç hakkı olmadığını düşündü. "Gidip onu kaldırayım ve münakaşa edeyim," dedi. Aşağı indiği zaman arkadaşının uykuya dalmış olduğunu gördü. Elektriği yaktığı halde uyanmamıştı. Yüzü kendisini hayrete düşürdü. Bu çehre sanki demin yukarıda ona karşı buzlanıveren gergin, sinirli yüz değildi. Burada kendi yatağında çocuk gülümsemeleriyle mışıl mışıl bir delikanlı uyuyordu. Bu uyuyanın polisten kaçan bir sergüzeşçi, cemiyete diş bileyen bir adam olmasına imkan var mıydı? Şu anda muhakkak ki aşk rüyaları görüyordu. Onu uyandırmaya kıyamadı. Tekrar odasına döndü. Sonra düşündü ki birkaç müphem manalı ve keskin cümleden başka aralarında bir şey konuşulmuş değildi. Kendisi zihninde bu konuşmaları devam ettirmiş ve bir çıkmaza girmişti. Fakat bunu düşününce titredi. Demek ki aşağıda uyuyanın dediği doğruydu. Farkında olmadan bile biraz düşününce insanın rahatı kaçacaktı. Masanın üzerindeki gazeteleri karıştırmaya başladı ve üçüncü sayfada gözü bir yere ilişti. Dikkatlice okudu. Arkadaşının ismi geçiyor ve polis tarafından şiddetle arandı. Fakat artık yakalanacağı çünkü zabıtanın iz üzerinde bulunduğu yazılıyordu. Birkaç satırla da şimdiye kadar yaptığı cürümlerden bahsediliyor. Bu adamın iyi bir tahsil görmüş olmasına ve bir zamanlar memlekete faydalı olacağı ümitleri vermesine rağmen bugün sosyal nizam için bir tehlike haline geldiği ve cemiyetin sarih bir düşmanı olduğu anlatılıyordu. Uzun zaman bu satırlara baktı. Sonra ağır ağır mırıldandı. düşman. O zaman gözünün önüne geldi ki arkadaşı ona hakikaten bir düşmandan başka bir gözle bakmamıştır. Yüzü uzaklaştırıcı bir hava ile sarılan ve eski günleri hatırlayınca yumuşar gibi olsa bile bugüne döner dönmez bir kale gibi kapanıveren ve ancak hücum için açılan bu adam bir düşmandı. Bir gün o ve onun gibiler hakim olursa dedi ve ürperdi. O zaman onunla karşı karşıya gelmeyi düşünmekten bile korkuyordu. Sonra aşağıda polisten kaçan ve kendi evine sığınan bir zavallının kendisini bu kadar korkuttuğuna kızdı. Aptal dedi. Kuvvetin kendilerinde olmadığını bilmiyor. Evet, kuvvet kendisindeydi ve bütün bir devlet, polisleri, jandarmaları, mahkemeleri, hatta bankaları, mektepleri ve gazeteleriyle kendisini koruyordu. Bir an içinde bütün bu müesseselerle olan yakınlığı ve arkadaşının kendisinden hızla uzaklaşıp sisler, karanlıklar içinde kaybolduğunu hissetti. Kendisine daha çok emniyet vermek için pencereye gidip sokağa baktı. Ta ilerideki köşede bir polis dolaşıyordu. Hemen pencereyi açıp onu çağırmak istedi. Çünkü aşağıda orada kaldıkça burada rahat uyuyamayacaktı. Fakat bağırsa sesinin onu uyandırabileceğini düşündü ve geri döndü. Gazeteyi tekrar karıştırdı. Demin bulduğu yeri bir daha okudu ve söylendi. Polis iz üzerindeymiş. Ya benim evde bulunursa? O zaman gözünün önünde karakollar, hapishaneler, mahkemeler geçiverdi. Etrafına bakındı. Bu sıcak odadan, bu alıştığı eşyalardan ayrılmayı düşündü ve bunun korkusuyla bütün etrafındaki şeylere adeta yapıştı. Hayır, daha fazla duramazdı. Bir eli yavaşça telefona gitti, öbür eliyle de rehberi karıştırıp numarayı bulduktan sonra telefonu açtı. Karşısına gelen nöbetçi komisere meseleyi anlatıp telefonu kapayınca bir rüyadan uyanır gibi oldu. Elleriyle başını tutarak odada dolaşmaya başladı. Birçok fikirler birbirini kovalayıp başının içinden geçiyordu. Kah en büyük alçaklığı yaptın, evine sığınan birine ele verdin diyor. Kah bir düşmanı elimle saklamak, beni koruyan kuvvetlere hıyanet etmektir diye düşünüyordu. Dakikalar geçtikçe büsbütün yerinde duramaz oldu. Demin onun kendisini nasıl kardeşçe, nasıl içten ve nasıl inanarak öptüğü aklına geldi. Yanakları tutuştu. Nihayet daha fazla dayanamadı. Aşağı inerek onu kaldırmaya, kaç geliyorlar demeye karar verdi. Merdivenleri hızla atlayarak alt kata vardı. Arkadaşının yattığı odanın kapısını açtı. Kalk diye bağıracaktı. Sesi boğazında kaldı. Bir anda zihninden geçen bir düşünce onu durdurdu. Şimdi bir çocuk gibi uyuyan bu adam doğrulur doğrulmaz işi anlayacak. O insanı ezen gülüşüyle, o çelik gibi parlayan gözleriyle kendisine bakacak ve bu onun karşısında küçülecek, küçülecek kaybolacaktı. Bu manzarayı gözlerinin önüne getirince ürperdi. Üzerinde arkadaşının korkusuz, alaycı, kendine güvenen bakışı dolaşıyormuş gibi silkindi. Onun karşısında bu perişan halde görünmek, onun bütün sözlerini tasdik etmekten başka bir şey değildi. Dakikalar geçiyordu. İki birbirine zıt his arasında ne yapacağını şaşıran genç adam kapıda durmuş, yatağın üstüne elbiseleriyle uzanarak kaygısız bir serseri uykusuna dalan arkadaşına bakıyor. Ara sıra onu uyandırmak için bir adım atar gibi olduğu halde uyanınca onun nasıl güç bir vaziyette derhal kuvvetli olacağını ve kendisinin bütün büyük yardımlarına rağmen nasıl küçülüp zayıf kalacağını düşünerek duruyor ve terliyordu. Dışarıda ayak sesleri duyar gibi oldu ve her şeye rağmen kararını verdi. Birkaç adım ilerleyerek elini uykudakinin omzuna koydu. Tam bu anda sokak kapısı yavaşça vuruldu. Hemen oraya koşarak kapıyı açtı. Bunlar ikisi sivil, ikisi resmi, dört polisti. Sessizce içeri girdiler. Genç adam girenlere yarı aralık duran oda kapısını gösterdikten sonra acele adımlarla gürültü çıkarmadan merdivenlere doğru yürüdü, koşarak yukarı çıktı. Hanımlar, beyler, Sabahattin Ali'den düşman öyküsünü okuduk. Çünkü bazen bazı İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz tabii olması gereken o an son anda açıyor televizyonu. Ne yapıyor bu herif ya diyor falan. İşte bu Sabahattin Ali'den Düşman isimli öyküydü. Arada bazı sevdiğim şarkıları Türkçe ve diğer dillerde beraber şey dinliyoruz. Hani bunun üzerine bu şarkı gider filan diye değil. Yani. Tamam mı? Öyle değil. Yani. Hiç alakasız şeyler. Biraz önce İnsansız Uzay Aracı'nı okudum. Arkadan ha? Deniz ve Mehtap. Dario Moreno. Yak diyemiyoruz. Hadi buradan. Peki. Şimdi Can Yayınları'ndan çok ilginç bir kitap. Özellikle edebiyatla ilgilenenler, edebiyatın efsaneleriyle, işte dedikodularıyla, ki dedikodu, edebiyatın dedikodusu ne olacak? Değil mi? Şey olmaz ki. Falan şarkıcı Instagram'da göğüs dekoltesini gösterdi de ortalığı sarstı, yok mu? O öyle dedikodu değil bu. Bu bayağı, değil mi, şey? Şey, Roman Gary ile Emil Ajar hikayesi bir edebi dedikodudur. Mesela yaz oraya Google'a Roman Gary, Emil Ajar yaz, bak hikayeye bak. Olacak gibi değil. Olacak gibi değil. Yani polisiye gibi, dram gibi. Hatta bir iki de oyun var bunun üzerine yazılmış ondan sonra, ama öyle. Yani şimdi senin neden heyecanlandığına bağlı. Yani değil mi? Sen neden heyecanlanıyorsun? Ben de ona bakıyorum. Sen şimdi ortamı sarstı ya. Yani ne yapsa bu sanatçı filanca medyayı ne yaptı? Hareketlendirdi. Ortamı sarstı. Topa tuttu. Ne diyor ona? Bir şey diyor. Ha Poka? Bir şeyi perişan etti. Ortamı bomba gibi düştü. Ne oldu? Sosyal medyayı sarstı. Çalkaladı. Sosyal medyayı sal. 2 saattir onu arıyorum. Sosyal medyayı sal. Sen ondan göğüs dekoltesinden sallanıyorsan onu bilemem. Allah haçlıkla terbiye etmesin. Ama yani ha, anladın mı? Ondan sallan istiyorsan. Ha? Magazin programlarından sallanıyorsa. Ya kimse sallanmıyor. Magazinciler kendileri sallanıyorlar. Dolayısıyla hep de halk adına konuşuyor. Halk bunu teessüf etti, halk. Değil mi? Onlar ne sallanacak o zavallının göğüs dekoltesinden? Kim sallanır ayol? Ama tabii amaç ne? Amaç bilimle, edebiyatla, sanatla, değil mi? Ruhu terbiye eden şeylerle ya da ruhu terbiyesizleştiren ama terbiye ederek, değil mi? Ya da terbiyesiz gibi görünüp bununla terbiye eden falan. İşte yani ben vallahi ukalalık olsun diye söylemiyorum. Arada sohbet de dediğiniz için ota ve şeye konuşuyorum. Öbürü neydi? Ha? Ota böceği. Ya değil mi, ne güzel deyimler vardır. Mesela kelebek konuyor ata, değil mi? Mesela ata kelebek konuyor. Ondan sonra değil mi? Onu hep anlatırım. Bir arkadaşım onu öyle öyle anlatmıştı bir gün. Herkes böyle, kızlar mızlar da falan çat diye böyle dedi ki, ya dedi, çok affedersiniz dedi, ata dedi şey konmuş dedi. Tabii duyuldu o. Dedi ki orada ayıp olan kelebek değil. Yani halbuki bunlar tabii hep söylüyoruz yani. Terbiyesizlik sözlerde olmaz. Çünkü bu kullanılıyor zaten. Kullanılıyor yani. Terbiyesiz tavırdadır terbiyesizlik. Niyettedir terbiyesizlik. Değil mi? Davranıştadır terbiyesizlik. Değil mi? Ne davranışında terbiyesizlik var, ne niyetinde bir terbiyesizlik var. Halk arasında kullanılan, türkülere de girmiş, fıkralara da girmiş sözleri kullanıyorsun. Ben çok isterdim. Yani ama sonradan da ne oldu? Efendim işte dijitalde istediğin gibi konuş. Yahu kime açsam küfür ediyor. Şimdi o kadar da istemiyoruz. Biz senin yani yakışmıyor da ağzına ama dijitalde diye küfür ediyor sürekli. Hemingway'in yani acaba dedim kaynatır mıyım dedim de hani bunu çünkü hani yarın okuyacağım ya çünkü kıyamıyorum. Kıyamıyorum da hani ha şarkıyla kapanmaz mı ya? Şeyle kapanır. Söylesene bana şimdi neyle kapanacağını. Tabii ki. Ha doyduk. Ha Şalpasi. Ha başka? Ya Zobilamuş olmaz. Şalpasi ile böyle güzel kapanır. Şalpasi ile çok güzel kapanır. Bak. Of.